sorularla insan eğilim kullanımının kıymetli tatil edilerek bu haftaki programımıza 20. sözün 2. makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim.
Bir nükte-i mühimle ve bir sır-ı ehemle ilgili mevzunun sonunda elhasıl Said Enbiya aleyhisselamın mucizatları birer havarika sanata işaret ediyor. Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fünunun havarık ve kemalatının bir listesini bir suret-i izmaliyle işaret ediyor ve teşvik ediyor. Amma mucize-i kübra-i ahmediye aleyhisselamın Kur'an-ı muzu beyan ise talim-i esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetine hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerine ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşere onlara sevk ediyor. Hem öyle bir fazla sevk eder, teşvik eder ki o tarz ile şöyle anlattırıyor. Ey insan! Şu kainattan maksad-ı âlâ, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyet-i külliye insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksası o ubudiyete ulum ve kemalat ile yetişmektedir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifadeyle şöyle işaret eder ki, elbette nebi beşer, ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin önüne geçecektir. Hem o Kur'an-ı muzul beyan, cezalet ve belavat-ı Kur'aniyeyi mükerreden ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki, ulum ve fununun en parlağı olan belavat ve cezalet, bütün envaıyla ahir zamanda en mergup bir suret alacaktır. Hatta insanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin silahını cezalet-i beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat ve edadan alacaktır. Bu metinle ilgili de birkaç çıktı sualımız olacak hocam. Birinci olarak Mucize-i Kübra-i Ahmediye aleyhisselatü vesselam olan Kur'an-ı Mucize beyan ifadesini açıklar mısınız?
Evet, Mucize-i bir de şey,
Kübra-i
Ahmediye. Ahmediye. Resulullah Efendimiz'in en büyük mucizesi Kur'an. Başka bir yerde de Kur'an'ın mucize beyan tabiri geçiyor değil mi?
Evet.
Kur'an'ın mucize beyan. Yani Kur'an kendinin beyanında bir icaz var. Mucize taklit edilemiyor.
Evet.
Bu Kur'an'ın mucizesi olmakla birlikte bunu Kur'an kelimi insanlara Peygamberimiz tebliğ ettiği için o yönden onu da bir mucizesi sayılıyor. Yani muhataplarını mucizeyle acize düşürüyor Peygamberimiz. İman etmelerine yardımcı oluyor mucizeler.
Evet.
Bazıları inat ediyorlar başka. Şimdi bu noktadan baktık mı mesela, diyelim ki mucizesini örnek verelim. Birisi Kur'an mucize beyan, Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ediyor insanlara, değil mi?
Evet.
Diğer taraftan da diyelim işte şakı kamer, parmağıyla ay iki parça ediyor. İkisine de bakıyorlar fakat ayın yarılmasına sihir diyebilmişler mesela. Fakat Kur'an'a sihir diyememişler. Orta da Kur'an-ı Kerim. Bir tek surenin daimisini getirememişler. Mağlup olmuşlar. Geçen programlarda söyledik. Dolayısıyla Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an olmuş oluyor. Karşıyı acize düşüren. Ya imana geldin yahut ebedi hareket cehennem sizi bekliyor manasında. Elhamdülillah bu mucize karşısında 23 sene gibi kısa bir dönemde 124.000 kişi sahabe olma derecesine çıkmışlar. Bu da Kur'an'ın ayrı bir mucizesidir yani. Bu kadar kısa sürede, bu kadar insanın, bu kadar büyük bir inkılap geçirmeleri. Üstadın ifadesiyle dün karınca ayak basamazken bugün, dün çocuğunu gömerken, diri diri toprağa gömerken
mütesir
olmayanlar bugün karınca ayak basamaz oldular diyor.
Evet.
Bu yönde en büyük mucize Kur'an'dır Peygamberimizin gösterdiği en büyük mucize. Allah kelamıdır, bir yönde de Peygamberimizin mucizesidir.
İkinci olarak hocam, bu paragrafta insanın gaye aksası harika bir şekilde gösterilmiştir. Ahir zamanda ise her şeyin ilme ve fenne döküleceği, ayrıca belalatın meruluk bir meta olacağı uygulanmaktadır. Bu iki konum izahını alabilir miyiz?
Evet, birisi insanın gayesi değil mi?
Evet.
Evet hocam, okuyorum tekrar. Ey insan, şu kainattan maksad-ı âlâ tezahür-ü rubiyete karşı ubudiyeti külliye insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksası o ubudiyete ulum ve kemale bile yetişmektir. Soru bu oluyor sanki. Evet. Değil mi? Şimdi kainattan maksad-ı âlâ, en büyük maksat kainattan insan zaten. Değil mi? Kainattan en büyük maksat insan. İnsan yaratılmadan önce nebatat yaratılmıştı. Kainattan maksat nebatat değildi. Yani, evet, bizzeti maksattı. Onlar için kainat yaratılmıştı. Ama âlâ değildi, yani en ileri maksat değildi. Daha sonra hayvanat yaratıldı kainattan, kainat ağacından. Ustadın tabiriyle biri kainat şecere diyor, değil mi? Nebatat yaprakları diyor, değil mi? Hı. Yapraklar da ağacın bizzeti meyvesidir, yani neticesidir. Çiçekler de neticesidir ama en büyük netice meyvedir, değil mi? Yani bu ustadın bu tespitinden hareketle maksad-ı âlâ deyince kainat yaratıldı, nebatata hizmet etti asırlarca. Daha sonra hayvanata hizmet etti. Yani insan yaratılınca maksad-ı âlâ ortaya çıkmış oldu. Demek asıl en büyük maksat kainat ağacından insan meyvesi demek. Peki insandan gayene, ustadımız bunu Levh-i Hamd-i bahsinde gayenin gayesi diye ifade ediyor, değil mi?
Evet.
Gayenin gayesi. Şimdi kainattan maksat insan, insandan maksat ne? İşte ubudiyeti külliye diyor.
Evet.
Külli Allah, külli kulluk etmek. Yani her cihette kulluk etmek. Külli deyince
evet.
Bunu değişik şekilde izah edilebilir. Mesela insan diyelim gözün ibadeti başkadır, kulağın ibadeti başkadır, akılın ibadeti başkadır, değil mi? Hafızasınınki başkadır. Maddi manevi bütün cihazatının ibadetler ayrıdır. Bunun hepsini yerinde kullanmak külli ubudiyet oluyor. 23. sözde buna bir işaret var. Yani sır buluyoruz da orada. Her arzayı yerinde kullanmak manasına.
Hakiki terakkiyesi.
Hakiki terakkiyesi insana verilen nefes, kalp, akıl, ruh, ilahir gibi duyguların hayat ebediye yüzlerini çevirmektir diyor. O zaman ubudiyeti külli oluyor. Bunun için insan yaratılmış. Tabi Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmek şirk. Yani aklı idrak edemez Allah'ın zatını. Varlığını bilebilir ama mahiyetini bilemez. Bu arada Cenab-ı Hakk'ın marifeti için önümüzde en büyük delil olarak kainat kalıyor, değil mi? Sonra onu izah eden Peygamberimiz. 19. yüzyılda hatırlayalım. Şimdi o zaman değil mi, kain, ubudiyet görevimizi yapmamızda bize en büyük yardımcı kainat oluyor.
Evet.
Yani bunu tefekkür edeceğiz ve ubudiyet yapacağız. Ne demek? Kainattaki haşmeti tefekkür edeceğiz. Bu rububiyet.
Evet.
Hayret edeceğiz. Bu ubudiyet.
Evet.
Kainattaki nimetleri tefekkür edeceğiz. Bu rububiyet.
Evet.
Değil mi? Ona karşı şükredeceğiz. Burada ubudiyet, değil mi?
Evet.
Yani bu manada baktık mı, bütün esma tecellileri, kainattaki bütün esma tecellileri rububiyet. Onlara karşı bizim görevlerimiz yerine göre. Kimine şükür, kimine işte dediğim gibi hayret, kimine tefekkür, en büyük ibadet zaten farzlardan sonra tefekkür geliyor. En büyük ibadet farzlar. Buna hiçbir şey yetişemiyor. Bunun hemen peşine nafile ibadetler geliyor. Nafile ibadetlerin de en ilerisi tefekkür.
Evet.
Demek ki kainat, alaka bu yani. Bizi bu diyete götürüyor kainatı tefekkür etmek. Efendiler de kainatı bize tefsir ediyorlar, açıklıyorlar. Yani kainatı biz icmali olarak görüyoruz, fenler daha tafsil ediyorlar, değil mi?
Evet.
Yani mesela diyelim biz gözü icmali biliyoruz, işte gözle ilgili ilim dalı bunu tafsil ediyor bize, daha geniş bir tefekkür ve hayret imkanı veriyor bize. Bu manada baktık mı, fenler bu ubudiyet-i külliye görevinde insana en büyük bir vesile, yardımcı oluyorlar.
Evet.
Yani sanki alaka bu gibi.
Evet. Sorunun ikinci şıkkına o zaman şey vardı, belalatın merbuk bir meta olması.
Her zamanda belalat merbuk bir meta olacak.
Her şeyin ilme ve fende dökülmesi.
Evet, tabii. İlme böyle dökülüyor yani.
Şimdi evet.
Mesela kainat kitabını okuyor, fakat o okuyuşunu, o bilgisini menfi kullanabiliyor yani.
Evet.
Mesela atomu iyi okuyor ama atom bombası yapıyor, değil mi? O zarar oluyor bu sefer.
Evet.
Kainat kitabından elde ettiği bilgilerle adam teknolojiyi geliştiriyor.
Evet.
İşte Bunu diyelim bir tartsanız size bir kilo gelmeyecek bir aleti size 1 milyon satabiliyor değil mi?
Evet.
Buna karşı sizden de işte biraz İslam hikayelerinden hayat kaynağı manasında petrol alıyor mesela.
Evet.
Değil mi? Ufak bir aletle tonlarca petrol alabiliyor. Bunu bize yapmamız lazım. Yani biz niye aynı fenleri biz kullansak böyle zararlı bir ticaretten de kurtulacağız. Düşmanlarımızı zengin etmekten de kurtulacağız. Her neyse o ayrı bir konu. Demek ki fen şu anda fenlerine geçmiş durumda zaten. Aynı fenle adam silah yapıyor. İşte silahla hakim oluyor şeye, dünyaya. Hem kendi gücünü bizim üzerimizde tutuyor böyle. Hareket edemiyoruz sanki.
Evet.
Hem de bizi birbirimize düşürüp diplomasiyle ikimize de silah satıyor.
Evet.
Bu en açık ve en yakın örneği İran Savaşı. İran-Irak Savaşı 10 yıl sürdü. 10 yıl sürdü. 1 milyon aşkın zannediyorum insan her taraftan da öldü. Zaten az çok fark edebilir. Ve daha sonra ortaya çıktı ki İsrail her tarafa silah satmış.
Hı.
İsrail silahlardan ve Amerika'dan geliyor mesela. Teknoloji deyince bugün önce Amerika'dan geliyor. Demek ki teknik bugün işte en rağbetli bir şey fen ve ilim. Hem müsbette hem menfide çok rahat kullanabiliyor. Belagat yerde de diplomasi diyebiliriz buna. İkna gücü, uluslararası ilişkiler bugün bir ilim dalı olarak gelişmiş durumda. Bunda kim başarılı oluyorsa, ilimden sonra bu geliyor.
Evet.
O madde ve manen şeyini, gayetini refah ve ferah kavuşturabiliyor.
Başka bir soru geçiyoruz o zaman. Elhasıl Kur'an'ın eksel ayetleri her biri birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahıdır. Eğer istersen Kur'an'ın semavatına ve ayetinin hücumlarına yetişesin, geçmiş olan 20 adet sözleri 20 basamaklı bir merdiven yaparak çık karşıya, belki 33 adet sözleri, 33 adet mektupları, 31 lemaları, 13 şuaları 120 basamaklı bir merdivendir. Onunla gör ki Kur'an ne kadar parlak bir güneştir, hakaik-i ilahiyeye ve hakaik-i mümkünat üstüne nasıl safi bir nur serpiyor ve parlak bir ziya neşrediyor, bak. Kur'an'ın eksel ayetlerinin her birinin birer hazine-i kemalatın anahtarı ve birer define-i ilmin miftahı olması konusunda çıkarmışsınız.
Çok geniş bir konu muhakkak. Bir iki örnek vermekle yetinelim. Eksel ayetler deyince demek ki ilimden bahseden, kainattan tık konulardan ayetler var. Eksel deyince bunlar. Bazı ayetler var ki bunlarla ilgisi yok değil mi?
Evet.
O ayetler kendi ilimden bahsetmiyor, başka hakikaten bahsediyor. Diyelim, ferayiz ilim mesela, Kur'an'da mal nasıl vereceksen, bundan bir fenli bir şey çekmeyebilir. Gerçi incelense bundaki hikmetler de ayrı bir ilim dalı olarak ortaya çıkabilir. Tabii, fıkıhta. Fakat yani fiziki bir ilim değil mesela.
Evet.
Birçok ayetlerde demek ki birçok ilimlere kapılar açılıyor, hazine oluyor. Mesela Üstad Töden şey yaptı, lehenetli değil mi o şiirde?
Belki 33 adet sözlere.
Ha, bunu diyor. Şimdi risalelerde bu var mesela. Şimdi okuduğumuz derslerin başında bir ayet-i kerime geçer genelde.
Evet.
O ayet-i kerime sanki bir definedir, hazinedir.
Evet.
Bunun açıklaması da ondaki cevherleri, manaları, cevherleri ortaya koymaktır.
Evet.
Yani derste böyle. Şimdi mesela 26. sözün başında bir ayet-i kerime var. Nasıl buyuruyor? Muhakkak ki Allah meale, müminlerden nefislerini ve mallarını cennet mukabil satın aldı.
Evet.
Yani bir define işte. Nefis ne demektir, mal ne demektir, nasıl satacağız? Satırsa kârımız ne olur? Satın bunu açıklamış. Bundan bu açıklamalarla amel eden bir insan bir define bulmuş olur. Madde ve mane telakki eder değil mi? Bütün organlarını Allah'ın razı olduğu gibi kullanmakla Cenab-ı Hakk'a satmış olur. Hem dünyada yine daha rahat yaşar, daha güzel yaşar. Hem de ahirette Beynullah'ın cennet dışı ayette. Karşılığında Cenab-ı Hak lütuf olarak ona cennet ihsan eder. Böyle baktık mı o zaman bir define oldu bu ayet.
Evet.
Mesela bir başka ayet işte her zaman okuyoruz. Kader Risalesi'nin de bir bakma hemen şey oluyor. La yükellifullah nefsine illa vüsaha değil mi? Mesela Cenab-ı Hak hiçbir nefse vüsatinin üstünde gücün üstünde yüklememiştir. Üstad nefsi başka bir risalesinde açıyor yani mesela diyor ki rüya rızayı bir nefistir diyor, dirilmek üzere ölecek. Nefis zat manasında.
Evet.
Peki hiçbir zata gücün üstünde yüklememiş Cenab-ı Hak. Bir ağaca taşıyabileceği kadar meyve yüklemiş. Güneşe götürebileceği kadar gezegen takmış. Değil mi işte? İnsan bedenine yürüyüşüne engel olmayacak şekilde kollar verilmiş değil mi mesela?
Evet.
Şu kollarımız mevcut ağırlığının 10 katı olsaydı ne yapacak mesela? Yani her nefise Cenab-ı Hak gücü kadar taşıyabileceği kadar yüklemiş. İşte bunu tefekkür edebiliriz bütün kainatta. Sonra bu bir define yani. Bunu açmışlar alimlerimiz. Başka manalara çıkartmışlar bu hazineden. Mesela fıkıh alimleri demişler ki işte bir insan zenginse zekat verir, fakirse vermez. Bu ayetten bu manaya çıkarmışlar. Veya işte bir azası noksansa onu yıkamakla mükellef değildir abdest alırken. Cenab-ı Hak taşıyabileceğimiz bir yükü bize yüklemiyor demişler. Akaid alimleri bunu kalbe tatbik etmişler, imana tatbik etmişler. Bir insan aklıyla bir iman hakikatini bilmeye ne derece güç yetirebiliyorsa o kadar ondan sorumlu demişler. Değil mi? Mesela hiç peygamber görmemiş, hatta hiç insan görmemiş bir kişi düşünelim. Bu kişi demişler ne peygamber imandan sorumlu, ne kitaplar imandan, ne ibadetten. Çünkü bilemez bunları. Cenab-ı Hak onun aklına bu yükleri yüklemez demişler. Neden sorumlu? Beni bir yapan var. Ben sahipsiz değilim dedim, kurtulur demişler. Mesela. İşte bu bir hazine oldu. Her alim ondan ayrı bir cevher çıkarttı. Bu manada ayetler hepsine girmek mümkün değil. Kur'an bu şekilde bir define bütün her bir ayette bir hazine diyor usta. Evet.
Başka bir soru getireceğiz o zaman. Netice. Madem Enbiya'ya dair olan ayetler şimdiki telakkiyat-ı beşerinin harikalarına birer nevi işaretle beraber daha ilerideki hurumunu çiziyor gibi bir tarz ifadesi var. Ve madem her bir ayetin müteadif manalara delaleti muhakkaktır, belki müttefakun aleyhtir. Ve madem Enbiya'ya ittiba etmek ve iktida etmeye dair evamir mutlaka var. Öyleyse şu geçmiş ayetlerin mani-i sarihalarına delaletle beraber sanat ve fünun-u beşeriyenin mühimlerine işadi bir tarzda delalet hem teşvik ediliyor denilebilir. Bu paragrafta sözü geçen müttefakun aleyh mevzu ne olabilir?
Zaten kendi ifade ediyor üstadımız. Ve madem her bir ayetin müteaddit manada delaleti muhakkaktır, belki müttefakun aleyhtir. Yani bir ayetin muhtelif manalara delaleti var.
Evet.
Az önce bir örnek verdik. Lâkellifullah ayeti muhtelif manaları ne oldu? Delil oldu değil mi? İşaret etti, delalet etti. İşte bu diyor muhakkaktır. Kesinlikle her ayetin muhtelif manaları delaleti vardır. Ve bu müttefakun aleyhtir. Yani bu konuda bütün alimlerimiz ittifak etmişlerdir, öyle mi? Müttefakun
evet.
Aleyh. Bunun üzerinde bir ittifak var. Herkes ittifak etmiş ki bir ayetin çok müteaddit manalara delaleti vardır.
Evet.
Müttefakun aleyh bu.
Evet.